Kitabın adı Ateşi Yakalamak, yazarı Suzanne Collins, 25. ayrım. Geçen seneki elbisemi düşünerek yine mi döneceğim diye sordum. Caesar'ın dönmeni isteyeceğinden eminim. O istemezse bile kendin dönebilirsin ama hemen değil. Büyük finale sakla. Doğru zamanı anlamam için sen bana işaret verirsin dedim. Tamam. Mülakatın için herhangi bir planın var mı? Haim için sizi kendi halinize bıraktığını biliyorum dedi. Hayır, bu sene doğaçlama olacak. İşin komik tarafı, hiç gergin değilim. Gerçekten de değilim. Başkan Snow benden ne kadar nefret ederse etsin, Kapitol seyircisi benimdir. Effie, Haymitch, Portia ve Peeta ile asansörde buluştuk. Peeta, zarif bir smokin ve beyaz eldivenler giymişti. Kapitol'de damatların giydikleri türdendi. Oysa bizim mıntıkada her şey çok daha sade ve basittir. Kadınlar büyük olasılıkla daha önce en az 100 defa giyilmiş beyaz bir elbise kiralarlar. Erkeklerse üzerlerine maden kıyafetleri dışında temiz bir şeyler geçirirler. Adalet binasında bir iki form doldururlar ve kendilerine bir ev verilir. Aile ve arkadaşlar eğer imkanlar el verirse yemek ya da bir parça pasta için bir araya gelirler. Böyle bir toplantı yapılamayacaksa bile yeni evli çift evlerinin eşiğinden geçerken bir araya gelip geleneksel bir şarkı söyleriz. Ve kendimize göre küçük bir tören yaparız. Çift ilk ateşlerini yakar, bir parça ekmeği kızartıp paylaşırlar. Belki biraz eski moda kaçabilir ama 12. mıntıkadakiler yeni evlerinde ekmek kızartana kadar gerçekten evlendiklerini anlamazlar. Diğer haraçlar çoktan sahne gerisinde toplanmışlardı ve kendi aralarında usul usul sohbet ediyorlardı. Fakat Peeta ve ben aralarına katılınca hepsi sustu. Herkesin gözü gelinliğimin üstündeydi. Yoksa güzelliğini mi kıskanıyorlardı? Ve kalabalığı manipüle etmesi muhtemel gücünü. Sonunda Finnick, Sina'nın sana o şeyi giydirdiğine inanamıyorum dedi. Başka seçeneği yoktu dedim savunmaya geçerek. Başkan Snow böyle istemiş. Kimsenin Sina'yı eleştirmesine seyirci kalamazdım. Kaşmir dalgalı sarı saçlarını arkaya attı ve adeta tükürürcesine ''İyi de çok komik görünüyorsun'' dedi. Abinin koluna girdi ve onu sahne geçişi için planlanmış yerlerine çekti. Diğer haraçlar da sıralanmaya başladılar. Kafam karıştı çünkü bir kısmı çok sinirlenirken bir kısmı sempatik tavırlarla omuzlarımızı sıvazladı. Hatta Johan Mason inci kolyemi düzeltmek için durdu. ''Ona bunu ödet olur mu?'' dedi. Kafamı salladım ama ne demek istediğini anlayamıyordum. Ta ki hepimiz sahnedeki yerlerimizi alıp bu sene saçlarına ve yüzüne lavanta renkli bir vurgu yulatmış olan Caesar Flickerman'ın açılış konuşmasını yapıp haraçlar mülakata başlayana kadar. Galipler arasındaki hissedilen ihanet duygusunu ve bu duyguya eşlik eden öfkenin derinliğini ilk defa idrak ediyordum. Fakat çok akıllılar ve nasıl oynayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Çünkü sonuçta her şey özellikle hükümet ve Başkan Snow'a kusur bulmaya dayanıyordu. Fakat bu herkes için geçerli değildi. Bir tarafta Brutus ve Önobaria gibi sadece oyunlara bir kez daha katılmak üzere burada olanlar, diğer tarafta ise taarruza katılmak için fazla şaşkın, uyuşmuş ya da yitik tipler vardı. Yine de savaşmaya yetecek kıvrak zekaya ve soğukkanlılığa sahip haraçların sayısı, hiç de az değildi. Kaşmir, Kapitol'deki insanların bizleri kaybedeceklerini bildikleri için ne kadar acı çektiklerini düşündükçe kendini ağlamaktan alamadığını anlatan bir konuşmayla oyunu başlattı. Gloss ona ve kız kardeşine burada gösterilen inceliği anıyordu. BT kendine özgü gergin ve tikli haliyle çeyrek asır oyunlarının meşruluğunu sorguluyordu ve son dönemin uzmanları tarafından tamamen incelenip incelenmediğini merak ettiğini belirtiyordu. Finnick, Kapitol'deki tek gerçek aşkı için yazdığı şiiri okuyordu. İnsanların arasında ayılıp bayılanlar oluyordu çünkü hepsi de kendilerini kastettiğini düşünüyorlardı. Johanna Mason ayağa kalkınca bu konuda yapılacak bir şeyler olup olmadığını sordu. Çeyrek asır oyunlarının yaratıcıları galiplerle Kapitol arasında böyle büyük bir sevgi bağının kurulacağını tahmin edememiş olsalar gerekti. Hiç kimse böyle derin bir bağ baltalayacak kadar acımasız olamazdı. Cedar sakin bir tavırla 11. mıntıkada arkada bıraktığı herkesin Başkan Snow'un gücün diğer adı olduğunu düşündüğünü mırıldandı. Madem o kadar güçlü, çeyrek asır oyunlarını neden değiştiremiyor acaba? Ve Cedar'ın hemen arkasından sahnedeki yerini alan şef, başkanın istemesi halinde oyunları değiştirebileceğine ama bunun kimse için bir önem arz etmediğini düşünüyor olması gerektiğinde ısrar ediyordu. Sıra benim takdimime geldiğinde kalabalıktan bir enkaza dönüşmüş durumdaydı. İnsanlar ağlıyor, kendilerini yerden yere atıyor ve hatta değişiklik taleplerini haykırıyorlardı. Beyaz ipek gelinliğim içindeki görüntüm gerçek anlamda bir arbedeye neden oldu. Artık ben yoktum. Sonsuza dek mutlu yaşayacak talihsiz aşıklar da yoktu düğünde. Cesar'ın profesyonelliğinin bile darbe aldığını, konuşmama olanak sağlamak için seyircileri susturmaya çalıştığını görebiliyordum ama 3 dakika hızla ilerledi. Nihayet bir sükunet oluştu ve Cesar Katniss dedi. Görünüşe bakılırsa bu herkes için fazla duygusal bir gece. Söylemek istediğim bir şey var mı? Konuşurken sesim titredi. Sadece düğünüme katılamayacağınız için çok üzgün olduğumu söylemek isterim. Ama en azından gelinliğimi görebildiğiniz için seviniyorum. Bu gördüğünüz en güzel şey değil mi sizce de? İşaret için Sina'ya bakmama gerek yoktu. Bunun doğru an olduğunu biliyordum. Ağır elbisemin kollarını başımın üstüne kaldırarak kendi etrafımda usul usul dönmeye başladım. Kalabalığın çığlıklarının göz alıcı görüntümden kaynaklandığını düşünüyordum. Sonra çevremden bir şeyin yükseldiğini fark ettim. Duman. Ateşten çıkan duman. Geçen sene geçit töreninde giydiğim alevli kostümdeki gibi değildi. Bu defa çok daha gerçek bir şey elbisemi yalayıp yutuyordu. Dumanlar yoğunlaşırken paniğe kapılmaya başladım. İpekten kopan kömürleşmiş, siyah parçalar havada uçuşuyordu, inciler sahneye saçılıyordu. Durmaya korktum çünkü tenim yanıyor gibi gelmiyordu ve olanların arkasında Sina'nın olduğunu hissediyordum. Bu yüzden dönüyor, dönüyordum. Kısa bir an için tuhaf dumanlar tarafından adeta yutulmuş olmanın korkusuyla bir çığlık attım. Ve sonra bir anda alevler sönüverdi. Acaba çıplak mı kaldım ve Sina neden gelinliğimi yakmış olabilir ki gibi düşüncelerle nihayet durdum. Ama çıplak değildim. Üzerimde gelinliğimin birebir aynısı bir elbise vardı. Tek fark bu elbisenin kömür rengi olmasıydı ve üzerinin küçük küçük kuş tüyleriyle kaplı olmasıydı. Merak içinde elbisemin uzun ve havada salınan kollarını havaya kaldırdım ve işte o anda kendimi dev ekranda gördüm. Kollarımdaki beyaz lekeler dışında baştan ayağa siyahlar içindeydim. Yoksa kanatlarım mı demeliyim? Çünkü Sina beni alaycı kuşa dönüştürmüştü. Dumanım hala tütmeye devam ettiği için Cesar çekingen bir tavırla uzanıp başlığıma dokundu. Başlığın beyaz kısımları yanıp gitmiş, geriye başıma tutturulmuş halde elbisemin arka tarafında yaka hizasına kadar inen pürüzsüz siyah bir duvak kalmıştı. Cesar tüyler dedi, kuşa benziyorsun. Sanırım bir alaycı kuş dedim ve kanatlarımı usul usul çırptım. Uğur olsun diye taktığım iğnedeki kuş. Cesar'ın yüzüne anımsadığını gösteren bir gölge indi. Alaycı kuşun sadece benim uğurum olmadığını bildiğini anladım. Artık daha fazlasını simgelediğini. Kapitol'de sadece çarpıcı bir kostüm değişikliği olarak algılanan şeyin mıntıkalarda bambaşka bir etki yaratacağını. Yine de elinden gelenin en iyisini yapıyordu. Ne diyelim, stilistine şapka çıkarıyoruz. Hiç kimsenin bunun mülakatlar sırasında gördüğümüz en çarpıcı sahne olduğuna itiraz edebileceğini sanmam. Sina, bence halkı selamlamalısın. Cesar, Sina'ya ayağa kalkmasını işaret etti. Sina ayağa kalktı ve nazik bir selam verdi. Ve birden onun için korkmaya başladım. Ne yaptı böyle? Korkunç derecede tehlikeli bir şeydi bu. Başlı başına bir baş kaldırıydı. Ve benim için yaptı. Sözleri kulaklarımda çınlıyordu. Endişelenme. Ben duygularımı her zaman işime kanalize ederim. Böylece kendimden başka hiç kimseye zarar vermemiş olurum. Ve kendine tamiri mümkün olmayan bir zarar vermiş olmasından çekiniyordum. Ateşli dönüşümüm Başkan Snow'un gözünden kaçamazdı. Derin bir sessizliğe gömülen seyircilerden delice bir alkış koptu. 3 dakikamın dolduğunu haber veren sinyal sesini zar zor duyabiliyordum. Cesar bana teşekkür etti. Üzerimde hava kadar hafif elbisemle eski yerime döndüm. Mülakatına başlamak üzere sahnenin ön tarafına yürüyen Pita yanımdan geçerek bana bakmıyordu. Büyük bir dikkatle yerime oturdum ama sağa sola saçtığım küçük işler dışında zarar görmemişe benziyordum. Bu yüzden dikkatimi ona çevirdim. Caesar ve Pita, bir sene önce ilk defa bir araya geldikleri zamandan beri doğal bir ekip oluşturuyorlardı. Kolay paslaşmaları, komik zamanlamaları ve insanın kalbini dağlayan anlara, Pita'nın bana olan aşkını ilan ettiği gibi kolayca uyum sağlamaları sayesinde seyircilerin gözünde müthiş bir başarı yakaladılar. Hiç zorlanmadan alevler, kuş tüyleri ve fazla pişmiş tavuklarla ilgili birkaç şakayla sohbete girdiler. Fakat Pita'nın endişesi her halinden belli olduğu için Caesar sohbeti herkesin zihnini kurcalayan konuya getirmekte gecikmedi. Söylesene Pita, yaşadığınız onca şeyden sonra çeyrek asır oyunları meselesinden haberdar olunca neler hissettin? Şok oldum. Yani bir an Katniss'i gelinliğinin içinde etrafa güzellik saçarak izlerken hemen sonrasında Pita'nın sesi kesildi. Caesar yumuşak bir sesle, "O düğünün hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini mi anladın?" diye sordu. Pita bir karar almaya çalışır gibi uzunca bir süre duraksadı. Önce onları büyülenmiş gibi izleyen seyircilere, sonra yere ve nihayet Caesar'a baktı. Caesar, sence buradaki dostlarımız sır tutabilirler mi? Kalabalıktan huzursuz bir gülüşme duyuldu. Ne demek istiyor olabilirdi? Kimden sır saklanacak? Bütün dünya bizi izliyordu. Bundan hiç şüphem yok, dedi Caesar. Pita hızlı hızlı, biz zaten evlendik, dedi. Kalabalıktan hayret nidaları yükseliyordu. Yaşadığım bocalamayı anlamasınlar diye yüzümü eteğimin kanatlarının arasına saklamak zorunda kaldım. Böyle bir açıklamayla nereye varmaya çalışıyor olabilirlerdi acaba? Ama bu nasıl olabilir? Bu resmi bir evlilik değil. Adalet binasına falan gitmedik. 12. mıntıkada bir evlilik ritüelimiz vardır. Diğer mıntıkalarda nasıl olur bilmiyorum ama biz şöyle yaparız. Ve kısaca ekmek kızartma hikayesini anlattı. Caesar, aileleriniz de yanınızda mıydı? Diye sordu. Hayır, hiç kimseye söylemedik. Haymitch'e bile. Katniss'in annesi bunu hayatta onaylamazdı. Ama anlarsınız ya, Kapitol'de evlenmemiz halinde bu ekmek olayının yapılmayacağını biliyorduk. Ve ikimiz de daha fazla beklemek istemiyorduk. Bu yüzden bir gün birdenbire yapıverdik işte, dedi Pita. Ve bize göre bir kağıt parçasının ya da büyük bir partinin bizi kılabileceğinden çok daha fazla evliyiz. Yani bu evlilik çeyrek asır oyunlarının öncesinde mi gerçekleşti, dedi Caesar. Tabii ki oyunların öncesinde gerçekleşti. Haberi aldıktan sonra böyle bir şey yapmayacağımızdan eminim. Pita'nın sesi iyice tatsızlaşmaya başladı. Ama böyle bir şeyin olabileceğini kim tahmin edebilirdi? Hiç kimse. Oyunlardan sapasağlam çıktık, galip olduk. Herkes bizi bir arada görmekten delicesine mutlu oluyordu. Ve sonra ansızın, demek istediğim, kim böyle bir şeyi öngörebilirdi? Göremezdiniz, Pita. Caesar elini Pita'nın omzuna yerleştirdi. Dediğim gibi kimse de göremezdi. Ama itiraf etmeliyim ki ikinizin en azından birkaç aylık bir mutluluğu paylaşabildiğinizi gördüğüm için mutluyum. Müthiş bir alkış koptu. Sanki aradığım desteği bulmuşum gibi yüzümü tüylerin arasından kaldırdım ve seyircilere trajik bir teşekkür gülümsemesi gönderdim. Tüylere sinen dumanın gözlerimi yaşlandırması hoş bir rötuş oldu. Ama ben değilim, dedi Pita. Keşke bu evliliğin resmen gerçekleşebileceği zamanı bekleseydik. Bu sözleri Caesar'ı şaşırttı. Ama kısa bir süre bile hiç yoktan iyi değil midir? Belki bunu düşünebilirdim, Caesar, dedi. Pita buruk bir sesle, tabii bebek olmasaydı. İşte yine aynı şeyi yaptı. Ondan önce sahneye çıkan bütün haraçların çabalarını yerle bir etti. Ya da belki de tam tersi. Belki de bu defa galiplerin birilerinin patlatabileceği umuduyla kendi elleriyle yaptıkları bombanın fitilini ateşlemiştir. Belki de bombayı gelinlik içindeki benim patlatacağımı sandılar. Pita'nın kendi kıvrak zekası dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymuyor olmasına karşılık benim sadece Sina'nın yeteneklerine güvendiğimden habersizdiler. Bomba dört bir yana adaletsizlik, barbarlık ve acımasızlık suçlamaları saçarak patladı. En Kapitol düşkünü, oyunlara aç ve kana susamış insanlar bile en azından kısa bir an için olayın ne dehşet verici bir şey olduğunu inkar edemezdi. Hamileyim. Kalabalık bu haberi kolay kolay sindiremiyordu. yaralı hayvanlar gibi her bir ağızdan inlemeye, yakarmaya ve imdat sesleri çıkarmaya başlamadan önce haberin onları çarpmasını ve içlerine işlemesini bekliyorlardı. Ya ben? Yüzümün yakın bir çekimle ekrana yansıdığını biliyordum ama bu defa saklanmak için en ufak bir çaba harcamadım. Çünkü kısa bir an için ben bile Pita'nın söylediklerinin ne anlama geldiğini algılamaya çabaladım. Düğün ve gelecek konusunda en çok korktuğum şey bu değil miydi? Çocuklarımı oyunlarda kaybetmek, hayatımı evlilik ya da aile sözü geçtiği anda irkilecek kadar sakınarak yaşamasam, şimdi bu korkum gerçek olabilirdi değil mi? Sinyal sesinin duyulmasına rağmen Caesar artık kalabalığı yatıştıramıyordu. Pita veda selamını verdi ve başka bir şey söylemeden koltuğuna döndü. Caesar'ın dudaklarını oynattığını görebiliyordum ama çıkan kaosta ne dediğini duyamadım. Sadece iliklerimi sarsacak kadar yüksek perdeden çalan marşın bangır bangır bağırdığını duyabiliyordum. Bize programın neresinde olduğumuzu haber veren marş. Otomatik olarak ayağa kalktım ve kalkarken Pita'nın bana elini uzattığını fark ettim. Ben elini tutarken yanaklarından aşağı yaşlar süzülüyordu. Bunlar gerçek gözyaşları olabilir mi? Ya da onun da benimle aynı korkuların pençesinde olduğunun habercisi. Tıpkı diğer galipler gibi. Ve panemin dört bir yanındaki bütün anne babalar. Yeniden kalabalığa baktım ancak gözümün önünde Ruh'un anne ve babasının silüetleri dans ediyordu. Acıları ve kayıpları. Anlık bir dürtüyle şefe döndüm ve ona elimi uzattım. Parmaklarımın kolunun çolak kısmını sardığını hissettim ve onu sımsıkı tuttum. Ve olan oldu. Sıra boyunca bütün galipler el ele tutuşmaya başladılar. Kimi morfinciler ya da Race ve Beatty gibi hemen, Brutus ve Enobaria gibi ilk başta ne yapacakları bilemeyen diğerleri de çevredekilerin taleplerine boyun eğiyorlardı. Marşın son notalarına vardığımızda biz 24 galip mıntıkalar arasında karanlık günlerden bu yana ilk kez sergilenen bir beraberlik gösterisiyle kolay kırılmayacak bir zincir gibi el ele ayaktaydık. Ekran karanlığa gömülürken bu durumun idrak edildiğini anladık. Gerçi artık çok geç. Yaşadıkları sersemlikle yayını zamanında durduramadılar. Herkes gördü. 25. ayrımın sonu. Sayfa 270. Devamı 26. ayrımda.